Ayrım 8.
Bu casusun muhtemel en kötü durum neyse hakikat de odur. İlkesi uyarınca boynu vurulacak biriydi. Bünyamin biraz olsun kendine geldiğinde yeri yurdu ve hangi Yeniçeri ortasından olduğuna dair soruları bertaraf etmek için hafızasını kaybetmiş numarası yapmaya karar verdi. İsabetli bir karardı bu. Çünkü kaleden ayrıldıklarının 17. günü, geceyi geçirmek için Sofya'ya 3 gün uzaklıkta bir yerde mola verdiklerinde Zülfiyar topallayarak gelmiş ve Yahudi hekime Bünyamin'in yüzündeki sargıları açmasını buyurmuştu. Hekim denileni yaparken Bünyamin'in kalbi küt küt atıyordu ama son sargı da açıldığında casusun kendisini tanıyamadığını gördü. Ancak orada bulunanlar, hatta Zülfiyar bile ona acıyarak bakıyorlardı. Elini yüzüne götürdüğünde garipliği sezdi. Sanki bir süngere dokunmuştu, göz kapaklarından birinin yarısı yoktu. Buna rağmen metanetini kaybetmeksizin kendisine sorgu sual edenleri hafızasını kaybettiğine inandırmayı başardı. Casus ve adamları gittiğinde hekimden bir ayna istedi. Gel gelelim 20 gündür onu tedavi etmeye çalışan bu adam ona ayna vermemekte direniyordu. Sofya'ya girdikleri gün bir ayna bulabildi ve soğukta tenine yapışan örme zırhın yüzünü ne hale getirdiğini gördü. Dudağı, yanakları, alnı ve şakaklarından et parçalarının kopması sonucu adeta bir gulyabani çehresi kazanmıştı. Sağ göz kapağının yarısı yoktu ve bu eksiklik onun daha sonra uyuyabilmesi için gözünün üzerine ıslak bir bez parçası koymasını gerektirecekti. Diğer yaralılar aynaya bakıp bakıp ağlayan bu delikanlıya o kadar acıdılar ki onu teselli etmek için adeta birbiriyle yarıştılar. Anlattıklarına göre yiğit suratı böyle olmalıydı. Hele yalın kılınç bu suratla keferinin üzerine koştu mu alimallah hepsi arkalarına bile bakmadan kaçarlardı. Bacağı kesilen bir yeniçeri ise Konstantiniyye'de bir cerrahın neşterle yüzleri kesip biçerek korkutucu bir çehreye dönüştürdüğünü, üstelik bu iş için utanmadan 7 filuri aldığını söylüyordu. Dediğine bakılırsa Eğri Kalesi surlarına ilk tırmananlar bu cerrahın eseri olan gulyabani çehrelerine sahipti. Fakat ne kadar dil döktülerse de delikanlının ağlaması dinmedi. Yaralılarla birlikte Edirne'ye gönderildiğinde hala ağlıyordu. Ayrıca yeni atlattığı zatürreye onu iyice güçten düşürmüştü. Bacakları üzerinde zor duruyor ve sürekli öksürüyordu. Karargâhta savaşamayacak durumda olduğu anlaşılan diğer eşkincilerle birlikte ona da ayarı düşük tam 200 akçe ihsan edildi. Bünyamin, Konstantiniyye'ye dönmek isteyen 3-5 kişiye katılıp kendilerini taşıyacak bir öküz arabası kiralamak için payına düşen parayı verdi. Artık ilkbahar gelmişti. Bu yüzden yolculukları zahmetsiz geçti. Serin ve temiz bahar havası, konakladıkları köylerden aldıkları sıcak ekmekler, çanak çanak yedikleri nefis yoğurtlar, Trakya balları ve leziz şaraplar Bünyamin'in sağlığına kavuşmasına büyük ölçüde yardımcı oldu. Fakat Konstantiniyye surları göründüğü zaman aklına gelen bir düşünce delikanlının kanını dondurdu. Şu anda kendisinin eşkalini bilen yüzlerce ve belki de binlerce kişi onu arıyordu. Yüzü parçalandığı için kendisini bulmaları biraz zordu. Fakat adını biliyorlardı ve Konstantiniyye'de nerede oturduğunu Lağımcıbaşı'dan mutlaka öğrenmiş olmalıydılar. Öyleyse babasının yanına gidemezdi. Ancak durum ne olursa olsun babası büyük bir tehlike içinde olmayacak mıydı? Bütün bunlar aklından geçerken o kadar çok titremeye başlamıştı ki diğerleri onun hastalığının nüksettiğini sandılar. Arabaları top kapısından geçip divan yolunda ilerlerken o hala babasını düşünüyordu. Ayasofya önünde birbirleriyle vedalaştılar ve Bünyamin gücünün yettiği kadar hızlı yürüyüp Halic'e indi. Bir kayığa binip Galata'ya geçti. Karaköy iskelesinden Yelkenci Hanı'na koşarak gittiğinde evlerinin yerinde yeller estiğini gördü. Yeniçerilerin paramparça ettikleri evlerinin tahtaları yakacak olarak kullanılmak üzere hamamcılar tarafından talan edilmişti. Kimliğini elinden geldiği kadar gizlemeye çalışan Bünyamin'i komşularından hiçbiri tanıyamadı. Delikanlı eski mahallelerinde amaçsızca uzun süre dolaştıktan sonra aynı sokaktaki bir kıraathaneye girip selamını alanlara kendisini başka bir adla tanıttı. Babasının başına gelenleri öğrenmekte gecikmedi. Çünkü zavallı Uzun İhsan Efendi'nin başına gelenler Galata'daki her kıraathane sohbetinin haftalardır süren ana konusuydu. Zavallı adam evi yerle bir edildikten sonra et meydanındaki yeniçeri odalarına götürülmüştü. Sakladığı sırrı vermeyince gözleri oyulup kulakları burnu kesilmiş ve bu haliyle Konstantiniye dilencilerinin ketüdası Hınzırye diye iki altına satılmıştı. Bünyamin duyduklarına inanamıyor, ağlamamak için direniyordu. Alibaz'ın ve maymunları müşterinin de akıbetleri meçhuldü. Delikanlı başlarına bunca belayı açan o uğursuz kara paraya lanet etti. Kıraathaneden çıktıktan sonra koynundaki kitabın arasından bu tuhaf parayı alıp Halic'e atmayı düşündü. Fakat fikrinden hemen vazgeçti. Galata rıhtımında bir fıçının üzerine oturup parayı inceledi. Mat ve zifiri siyahtı. Sanki ağırlığı bile yoktu. Üstelik o kadar güçlü bir mıknatısiyeti vardı ki Bünyamin onu yapıştığı hançerden ayırmakta adam akıllı zorlandı. Bu garip şartlarda ne yapacağını bilemiyordu. Aklına yine kitaptan rastgele bir sayfa açıp fal bakmak geldi. Açtığı sayfada gözüne ilk çarpan cümle şuydu. Dilencilerin arasına girip kaderini beklemeye başladı. Bünyamin bu karmakarışık durumdan nasıl kurtulması gerektiğini kestiremiyordu. Ne var ki yapılması gereken ilk şeyden son derece emindi. Bir yolunu bulup babasını dilencilerin arasından kurtarmak zorundaydı. Fakat bu koskoca şehirde şüpheyi çekmeden onu bulması hiç de kolay değildi. Zaten geçtiği her mahallede yüzündeki yaralar nedeniyle dikkat çekmişti. Bu zorluğu gidermenin yollarını uzun uzun düşündü. Aklına kendisini yolcu eden babasının sözleri geldi. Uzun İhsan Efendi ona tekrar tekrar maceranın bir ibadet olduğunu söylemişti. Oysa kendisini içinde buluverdiği bu macera kötülükler ve belirsizliklerle doluydu. Kışın ortasında sefer mevsimi değilken o kaleyi niçin kuşatmışlardı? Eğer bu işi Zülfiyar'ı kurtarmak için yaptılarsa bu adam kaleden neden çok değerli bir belge değil de o uğursuz parayı getirmişti. Üzerinde bir tek yazı ve tuğra görünmeyen bu zifiri siyah para neden bu kadar değerliydi? Bütün bu sorular onun hiç mi hiç merakını uyandırmıyor, cevapları da onu zerre kadar ilgilendirmiyordu. İstediği şey eski güzel, rahat, endişesiz ve tek düze günlere dönmekti. İnsanların dünya karşısındaki kayıtsızlığını da işte tam bu anda kendi zihninde yakaladı ve babasının sözlerine bir anlam vermeyi başardı. Bu dünyada insanların korktuğu tek şey öğrenmekti. Acıyı, susuzluğu, açlığı ve üzüntüyü öğrenmek onların uykularını kaçırıyor. Bu yüzden daha rahat döşeklere, daha leziz yemeklere ve daha neşeli dostlara sığınıyorlardı. Dünyaya olan kayıtsızlıkları bazen o kerteye varıyordu ki kendilerine altın ve gümüşten, zevk ve safadan, lezzet ve şehvetten bir alem kurup keder ve ızdırap fikirlerinin kafalarına girmesine izin vermiyorlardı. Oysa Uzun İhsan Efendi dünyanın şahidi olmanın gerçek bir ibadet olduğunu sık sık söylerdi. Her insan şu ya da bu şekilde dünyayı okumalıydı. Kur'an'ın kendisi peygamberin dünyayı nasıl okuduğuna bir örnekti ve onun ardında giden herkes dünyayı onun gibi okuyup şehadetlerini yazmalı ve bunları başkalarına aktarmalıydı. Dünyaya şahit olmanın yoluysa maceranın kendisinden başka bir şey değildi. Yaşanılanlar, görülenler ve öğrenilenler ne kadar acı olursa olsun macera insanoğlu için büyük bir nimetti. Çünkü dünyadaki en büyük mutluluk bu dünyanın şahidi olmaktı. Yılanın renkleri. 1. Rivayet ederler ki Bağdat Acem mülkü olmadan çok önce bu kentte hırsızın biri açılmadık kilit, girilmedik ev, soyulmadık konak bırakmıyor, gözden sürmeyi, alttan minderi, parmaktan yüzüğü, kulaktan küpeyi çalıp gününü gün, gecesini sefa eğiliyordu. Kentin paşası sokakları ne kadar çok kollukçuyla doldurursa doldursun, hırsızın gadrine maruz kalıp her sabah kapısının önüne toplanan insanların ağlayıp sızlamalarını önleyemiyordu. Paşanın işi gerçekten zordu. Çünkü bu Bağdat hırsızı kelimenin tam anlamıyla bir kılık değiştirme ustasıydı. Sadece yakalanmamasının değil, onun meslekteki başarısının nedeni de buydu. Yalnızca kılık değiştirmekle kalmıyor, bal mumu ve türlü çeşitli boyayla çehresini de şekilden şekile sokup gözüne kestirdiği bir ev sahibinin suretine bürünüyordu. Böylece elini kolunu sallayıp eve girdikten sonra hizmetkarlara evdeki bütün altınları toplayıp getirmelerini ve kendisine de bir orta şekerli kahve yapmalarını emrediyor. Fırsat bulmuşken bir şeyler de atıştırarak akabinde altın dolu çuvalla evden çıkıp sırroluyordu. Günün birinde evini soymak için zengin bir dul kadının kılığına girmek gafletinde bulundu. Gel gelelim paşanın oğlu bu dul kadına aşıktı ve adamlarıyla birlikte hayatının dilberi saydığı kadın yerine yolda gördüğü Bağdat hırsızını bir çuvala koyup kaçırdı. Onu doğruca saraya götürüp haremdeki kadınlara teslim ederek geceye hazırlamalarını emretti. Kadınlar hırsızı hamama sokup yıkamak üzere göbek taşına yatırdılar. Ne var ki halvet sıcağından yüzündeki bal mumu erimeye başlayınca onun cüzzamlı olduğuna hükmeden hamam ahalisinin feryatları göklere vardı. Çığlıklara koşup gelen paşa oğlu sevgilisinin durumunu görünce işin içinde bir iş olduğunu anladı ve adamın apış arasını yoklayınca onun kadın madın olmadığını gördü. Yakayı ele verdiğini anlayan hırsız adam akıllı korkmuştu. O kadar çok yalvar yakar oldu, o kadar çok ağburu döktü ki hem hırsız olduğu hem de paşa oğlunun cariyelerinin mahrem yerlerini gördüğü halde kendisini acındırmadaki yeteneği sayesinde affedildi. Sağ salim sokağa çıktıktan sonra Bağdat'ta artık hırsızlık yapamayacağını anlamıştı. Kendine yeni bir meslek seçmesini bildiğinden dilencilikte karar kıldı. Yüzüne ve bedenine bal mumu ve boyalarla Halep cibanı, dolama, şirpençe, siil, temriye, yenirce, it dirseği, isilik, hıyarcık, arpacık, incitme beni, ceriha, bıcılgan ve akarcalar yapıp dilenmeye çıktığı ilk gün Bağdat'ta bir günde verilen sadakaların 9'unu topladı. Hayır sahipleri ona fels, mangır, akçe ve altınlarını vermek için adeta yarışırken o da ayağına Kabe sevabı yazılsın, Allah Yavuz dilden kem nazardan saklasın, Hak Teala Yavuz yüzsüz utanmaz avrat kazasından saklasın, yolun Hicaz olsun, el kazana sen yiyesin, mutluluk yağmuru altında kaftansız kalasın, Allah seni karı şerrinden azat eylesin, 3-30-10 yaşında olsun diye dualarını sıralıyordu. Kısa zaman sonra bölgenin en makbul dilencisi olduğunda ünü 7 iklim 4 bucağa yayıldı. Hatta Sultan Murat Bağdat'a girdiğinde ona 1000 altın ihsan edip kentteki 500 ayrı zanaatın erbabıyla onu da Konstantiniye dilencilerine sadaka istemenin esrarını öğretmesi için yanına aldı. Sultanla birlikte Konstantiniye'ye geldiğinde elinde bir kabul fermanıyla doğruca dilenciler loncasına gitti. Bu garip mekanda ilk bakışta diğer meslektaşları tarafından hüsnü kabul görür gibi oldu. Ona bir hoş geldin ziyafeti verilmiş ve önüne bir tas kebabı çıkarılmıştı. Bütün yemeği iştahla yiyip üstelik bir de tencereyi ekmekle sıyırdığında o zamanki dilenciler ketüdası pis pis sırıtarak ona tas kebabındaki etin domuz eti olduğunu, bilindiği gibi bu eti yiyenin duasının kabul olunmayacağını, dolayısıyla kendisinin artık duası gayrı makbul bir dilenci olduğunu anlattığında duyduklarına inanamadı. Kendisine yapılan bu şaka onun ekmeğiyle oynamaktı. O kadar kızdı, o kadar kızdı ki korkuyla bakan Konstantiniye dilencilerine ''Ömrünüz ah edip vah işitmekle geçsin, burnunuzun sümüğüne bereket olsun, mekanınızda baykuşlar banlasın, gömleğiniz alev olsun, her parçanız bir kurdun ağzında kalsın, Allah size uyuz versin de kaşınacak tırnak vermesin, kefeniniz kara bezden olsun.'' İki gözünüz bir delikten baksın. Sur üflendiğinde hiçbiriniz duymasın diye ezberindeki duaları okumaya başladı. Dilenciler bu beddualar ya tutarsa diye o kadar çok korktular ki kendilerini affettirmek için o gün kazandıklarını yeni pirlerine verdiler. Ancak domuz artık bir kez yenmişti. Böylece Bağdat'tan gelen bu dilencinin adı Hınzır Yedi olarak kaldı. Gel gör ki domuz etinden yapılan tas kebabının tadı damağında kalmıştı. Hınzır Yedi hayatında ilk kez tattığı bu lezzeti arar oldu. Koyun, keçi, dana, tavşan, tavuk, tosbağa, kurbağa, mürmürbağa etini bile denedi ama aradığı lezzet bunlardan hiçbirinde yoktu. Nefsini bastırmak için kendine türlü eziyetler yaptı. Fakat olmuyordu. Bedeni bu murdar hayvanın etini istiyor, geceleri rüyasında domuzları kovalıyordu. Sonunda Galata'daki bir Frank kasabından şişe geçirilip çevrilmeye hazır bir domuz yavrusu almaya cesaret edebildi. Aksilik bu ya, loncadaki odasında kasabın hazırladığı paketi tam açmışken odaya bir dilenci girip domuzu görür görmez dehşetle haykırdı. Allahümme ya vedud! Hınzır Yedi hiç istifini bozmadan hançerine davranıp fısıldadı. Gözünü bağla, dilini tut. Hınzır Yedi o günden sonra ne yapıp ettiyse de kendisinin domuz eti müptelası olduğu söylentisini bastıramadı. Hatta birkaç yıl geçtikten sonra bu işi açıktan açığa yapmakta artık bir sakınca görmez oldu. Bunun için subaşı tarafından mahalle imamı nezaretinde birkaç kez falakaya yatırıldığı bile vuku buldu. Fakat iptilasından kendini alamıyordu bir türlü. Nihayet onun tembih ve nasihatle yola gelmeyeceğini anlayan kadı, Hınzır Yedi'yi karşısına alıp onu bu işi yaparken tekrar yakalarsa boynunu vurduracağını söyledi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra onu sokakta çeviren kullukçular heybesinin içinde bir domuz budu buldular. Dilencilerin piri böylece Eminönü'ndeki zindana atıldı. Fakat bütün bunlar Bünyamin'in o uğursuz parayı bulmasından yıllar önce olmuştu. Huyundan vazgeçmeyeceği tespit edilen Hınzır Yedi'nin böylece idam cezasına çarptırılmasından birkaç gün sonra infaz için gelen cellat onu hücreden teslim aldı. Adet üzere zindan kapı hamamına götürüp bir güzel keseleyip yıkadı. Pir pak olan kurbanının boynuna bir urgan bağlayıp onu Eminönü'ne doğru götürürken arkalarında idamı seyretmek isteyen bir kalabalık birikmişti. İskeleye vardıklarında Hınzır Yedi'nin dizlerinin bağı çözülüverdi. Cellat malum kütüğün önüne kadar mahkumun yürümesine yardım ettikten sonra cebinden bir pusula çıkarıp kıbleyi tespit etti ve kurbanının başını bu yöne çevirdi. İman tazeleyip kelime-i şehadet getirmesi için ona verdiği sürede kendisi de satırını bileylemeye başladı. Nihayet başını kütüğe yatırdı ve satırını havaya kaldırdı. Ancak tam bu sırada meydana gelen birkaç atlı onu durdurdu. İçlerinden biri atından inerek celladın burnuna kapı gibi bir fermanı dayadı. Kağıdın en üstünde padişahın tuğrası vardı. Celladın yamaklarından biri fermanı kekeliye kekeliye okuduğunda Hınzır Yedi nam dilencinin iş bu fermanı getiren adamlara teslim edilmesinin emredildiği görüldü. Zavallı Hınzır Yedi bir eşeğe bindirilerek Bayezid'e götürüldü. Atlılar hayvanlarından inip teslim aldıkları adamla darphanenin hemen yanındaki bir kıraathaneye girdiler. Kahveci hem kulampara hem de azılı bir katil olarak şöhretli biri olduğundan bu mekana ayak basan pek olmuyordu. Gelenleri tanıdığından bir perdeyi çekerek kim bilir nereye giden bir geçidi açtı. Adamlar dilenciyle birlikte geçide inip bir süre yürüdüler. Darphane tam üstlerindeydi. Nihayet ağır bir kapının kilidini açıp kasvetli bir odaya girdiler. Her duvarda birer kapısı olan bu oda mumla aydınlatılmıştı. Duvarlardaki raflarda ise ne işe yaradığı meçhul sayısız alet, askılarda ise Nemçe, Suvaç, Rus, Daniska ve Felemenk kavimlerinin giydiği türden elbiseler vardı. Kapıların birinden köpek avlamaları duyuluyor, diğerindense cıva kokan bir duman sızıyordu. Bu ortam ne kadar kasvetli olursa olsun, sedirlerden birinde şiş göbekli ama zayıf bir adam horluya horluya uyuyordu. Onca gürültüye, pis kokuya ve kasvete rağmen uyuyabilen bu adamın adı Zülfiyar'dı ve bu mekan onun rahat edebileceği belki de tek yerdi. Çünkü burası Bünyamin'in yıllar sonra ayak basabileceği Teşkilat-ı İstihbarat-ı Humayun'un merkeziydi. Zülfiyar ise o zamanlar teşkilatın en çetin casusuydu. Adamlar onu dürtüp uyandırınca Zülfiyar uykulu gözlerle hınzır yediği süzmüştü. Kendisine getirilen kahveyi içerken bile onu hala inceliyordu. Sonunda oturmasını emrederek ona "Artık bizim için çalışacaksın," dedi. "Teşkilatımız ve efendimiz için." Hınzır yedi şaşırmıştı. Neden bahsedildiğini bir türlü anlayamıyordu. Ama yine de bu sözleri canı gönülden kabul eder göründü. Ama Zülfiyar bu göstermelik minnete kanacak biri değildi. "Artık efendimizin adamısın," dedi. "Ama sana ne ölçüde güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Fakat bu halledilmeyecek bir mesele değil." Hınzır yedi diller döküp dualar ederek kendisinin dünyadaki en güvenilir insan olduğunu anlatmaya çalıştı. Zülfiyar gülümsedi. "Güvenilir biri değilsen bile üzülme. Bunu başarmak için elinden geleni yapacaksın," dedi ve bir işaretiyle adamlar sürgülü bir kapıyı açıp yaka paça bağlanmış birini içeri getirdiler. Hınzır yedi bu zavallıyı tanıdı. Bahçe kapıdaki simit fırınında çalışan bir işçiydi. Zülfiyar, "Onun hiçbir özelliği yok. Sadece adamlarımın rastgele seçip buraya getirdiği biri. Ama onun başına gelecekler belki de sana bazı şeyler anlatır," diyordu. Taburede duran bir bardak dolusu şerbeti gözüyle işaret edip Hınzır yediye bardağı yarısına kadar içmesini emretti. Dilenci denileni yaptıktan sonra kalan şerbeti zavallı fırın işçisine zorla içirdiler. Zülfiyar koynundan çıkardığı yumurta büyüklüğündeki bir saate bakmaya başladı. Dilenci ve zavallı işçi artık nedendir bilinmez terlemeye başlamışlardı. Nihayet casus ecza dolabından kırmızı hap dolu bir kavanoz aldı ve bunlardan bir tanesini Hınzır yediye verdi. Hap zehir gibi acıydı. Öyle ki dilenci onların kendisini zehirlediklerini zannetti. Fakat onun yerine fırın işçisi kıvranıp inlemeye başlamıştı. Zülfiyar, "Gördün mü?" diyordu. "Aynı zehirli şerbetten içtiniz. Sen yaşıyorsun, o ölüyor. Ama hemen sevinme. Senin de bir günlük ömrün var. Bunlardan günde bir tane almazsan elbette. Vücudundaki zehirin etkisi yıllarca sürer. Ama bu haplardan aldığın sürece bedenin hiçbir zarar görmez. Dediğime inanmıyorsan elbette hapları almayabilirsin. Denemesi bedava. Ama terlemeye başladığında, ki bu ölmek üzere olduğun anlamına gelir, işte o zaman bizi ziyarete gelirsen hakkında hayırlı olur. Belki derdine derman bulabiliriz." Fırın işçisi bir hayli yeşil safra kustuktan sonra ruhunu teslim etmişti. Adamlar cesedi bir çuvala koyup götürdükten sonra Zülfiyar bir boy aynasında kılığına çeki düzen verdi. Teşkilat-ı İstihbarat-ı Hümayun'un efendisinin huzuruna çıkacaklardı. Başkalarına karşı son derece acımasız olan bu casus, büyük efendinin adını ağzına alırken sonsuz bir saygının alameti olarak sesini alçaltıyor, ellerini önünde kavuşturup sanki gizli bir ibadetin bir parçasını yerine getiriyordu.